Ayrım 18, sayfa 189, Tan gazetesinde. Zekeriya Sonposta gazetesinde ortaklarıyla aralarında çıkan bir anlaşmazlık yüzünden gazeteden ayrılmıştı. Halil Lütfi ile Siirt mebusu Mahmut Bey tarafından çıkarılan Tan gazetesini satın alma kararını vermişlerdi. Bu gazete İş Bankası'nın yardımıyla çıkıyordu. Serbest fırka zamanında hükümet liberalizmi savunmak, gelişmekte olan burjuvazinin menfaatlerini korumak amacıyla bu gazeteyi çıkarıyordu. Celal Bayar İş Bankası'nın başındaydı. O, Halk Partisi'nin yürüttüğü devletçilik politikasına kısmen karşıydı. Devletçiliği esas itibariyle kabul ediyor, fakat bunun ticaret burjuvazisinin gelişmesine engel olmamasını, işlerine müdahale etmemesini, bunlara yardımcı olmasını istiyordu. Tan gazetesi bu emelle kurulmuştu. Bu devletçilik konusu Halk Partisi içinde de bir tezat doğurmuştu. Rejimin niteliği birçok defa Atatürk tarafından belirtilmişti. Atatürk meclis konuşmalarında yabancı gazetecilere verdiği demeçlerde devletçiliğin özel teşebbüse karşı olmadığını, ancak özel teşebbüsün yapamadığı kuruluşları devletin yapacağını söylemişti. Serbest fırka kurulduğu zaman ekonomik liberalizm de açık açık savunuldu. İnönü devletin özel teşebbüse karışmasını öngörüyor, Celal Bayar müdahaleye karşı koyuyordu. Tan gazetesi bu parti içindeki anlaşmazlığı da belirtiyordu. Fakat gazete halk tarafından sevilmedi, başarı kazanmadı. Zararına çıkan bu gazeteyi kapatmak zorunda kaldılar. Matbaasını, teçhizatını, hatta adını satılığa çıkarmışlardı. Zekeriya ile Halil Lütfi matbaayı ve gazeteyi aldıktan sonra nedense adını değiştirmediler. Az sonra Amerikan emperyalizminin ajanı, eskiden Amerikan mandasını savunan Ahmet Emin Yalman da gazeteye ortak edildi. Zekeriya teknik işlerle uğraşıyor, baş yazıları Ahmet Emin Yalman yazıyordu. Yani gazetenin politik cephesini o idare ediyordu. Ahmet Emin yazılarında Amerika'nın emperyalist olmadığını iddia ediyor, devletçiliğe karşı özel teşebbüsü savunuyordu. Her makalesinde hayır ve şer kuvvetinden söz açardı. Hayır kuvvetleri özel teşebbüsçüler, şer kuvvetleri sollardı. Gazeteye Ulunay gibi gericileri, Refik, Halit gibi halife taraftarlarını getirmişti. Milli Kurtuluş Savaşı günlerinde Ulunay ve Refik Halit, damat Ferit Paşa hükümetine hizmet etmiş, bu yüzden halifeye hizmet eden 150 kişiyle beraber Atatürk tarafından memleket dışına çıkarılmışlardı. Refik Halit kuvvetli bir yazardı, fakat fikir bakımından gericiydi. Tan gazetesi bu ekiple asma bahçeleriyle meşhur Babil Kulesi'ne benziyordu. Asma bahçelerinin bir katında gericiler, bir katında Burhan Felek gibi fanteziciler, bir katında Ömer Rıza gibi koyu Müslümanlar, bir katında ilericiler vardı. Ben bu şartlar içinde Tan gazetesine yazı yazmaya başladım. Son postada bana karşı konan yazı yazma yasağı kalkmış, nispi bir hürriyete kavuşmuştum. Fikirlerimi yaymak için her imkandan faydalanmak taraflısıydım. Yazılarım hükümetin sansüründen değil ama gazetenin yazı işleri müdürünün kontrolünden geçiyordu. Amerikan emperyalizminden söz açamazdım. Patronlara karşı işçileri savunamazdım. O devirde işçileri savunmak dahi komünistlik sayılıyordu. Bir gün odama kalabalık bir işçi grubu geldi. Çalıştıkları kuruluşta patronla aralarında anlaşmazlık çıkmış. Patron işçilere vaat ettiği ücreti ödemiyor, zarar ettiği bahanesiyle ücretleri azaltıyormuş. O zaman toplu sözleşme kanunu yoktu. İşçiler haklarını savunmak için grev yapamazlardı. Patronlar ücretleri istedikleri gibi azaltabilirdi. Yanıma gelen işçiler hükümete bir istida yazmışlardı. Bunu gazetelerde neşrini istiyorlardı. Yazı işleri müdürü bunu gazeteye koymaktan çekinmişti. Benim bu istidayı gazeteye koydurtmamı istiyorlardı. Bunlar benim Babil Kulesi'ndeki bahçenin bir köşesine sığındığımı bilmiyorlardı. Siz bana bir mektup yazın dedim. Şikayetlerinizi bildirin. Ben okuyucu mektubuna cevap olarak derdinizi dile getirebilirim. Ve öyle oldu. Yazı çıktıktan bir müddet sonra tekrar geldiler. Patronla anlaştıklarını, ücretlerin kesilmeyeceğini bildirdiler ve teşekkür ettiler. Bir müddet sonra Ahmet Emin ile Zekeriya arasında çıkan anlaşmazlık yüzünden Yalman gazeteden ayrıldı. Gazetenin baş yazılarını Zekeriya yazmaya başladı. Ben de biraz daha hürriyete kavuşmuştum. Tan'da yazdığım fıkralarda, makalelerde sosyal konuları ele alabiliyordum. Tan'ın kapandığı 1945 yılına kadar bu sütunlarda faşistlere, gericilere karşı savaştım. Sayfa 192. Cep kitapları. Tan'da çalıştığım günlerde Cep Kitapları diye bir seri yayınlıyordum. Bu kitaplar Amerika'da senede 100 kitap başlığı altında çıkıyor, çeşitli konuları ele alıyordu. Ben bu kitapları Türkçe'ye çeviriyordum. Bu kitaplarda her devirde meydana gelen devrimler, çeşitli memleketlerin edebiyatına ait eserler, ekonomik ve sosyal konulara ait yazılar yayınlanıyordu. Ben bunlardan daha ziyade ilerici olanları seçiyordum. Memlekete ait konuları yeniliklere yazdırıyordum. Kitaplar halk arasında büyük bir rağbet gördü. Tercümeleri kısmen kendim yapıyor, diğerlerini Ömer Rıza'ya ve Cevat Çakir'e yaptırıyordum. Cevat Çakir İngiltere'de Oxford'da okumuştu. Shakespeare'in dilini bir İngiliz'den daha iyi bilirdi. Ömer Rıza'nın da İngilizcesi kuvvetliydi. Fakat bir gün tuhaf bir olaya şahit oldum. Ömer Rıza'ya Anatole France'ın Haşmet Meab Adalet adlı kitabını tercüme etmek üzere vermiştim. Tashihleri okurken hayretler içinde kaldım. Meğer Anatole France sosyalizm düşmanıymış, dindarmış, din felsefesini savunuyormuş. Anatole France böyle laflar etmez dedim. Kitabın orijinalini getirttim, tercüme ile karşılaştırdım. Kitap tercümede tamamıyla değiştirilmişti. Ömer Rıza'yı çağırdım, kitaptaki yazıları gösterdim. Bu ne demek dedim. Ömer Rıza kızardı, bozardı. Efendim dedi, ben dindar bir adamım. Anatole France din aleyhine yazıyor. Ben sosyalizme düşmanım. O sosyal adaleti savunuyor. Halkın bu fikirleri öğrenmemesi için metni değiştirdim. Buna ne hakkınız var dedim ve işine son verdim. Halikarnas balıkçısı da başka bir metot kullanıyordu. O gerici değildi fakat yaptığı tercümelerde bir fikir kendi düşünüşüne uymuyorsa satırların arasına bir parantez açıyor, yazı sahibine küfür ediyor. Bu işin doğrusu öyle değil, böyledir diye kendi fikrini yazıyordu. Bunun tamiri kolaydı. Ben tashihleri okurken parantezleri çiziyordum. Bu sıralarda bir roman denemesi yaptım. Citroroy'la Babası adlı bir eser yazdım. Yazının konusu İngiliz emperyalizmi üzerineydi. O sıralarda İngiliz gazeteleri Hindistan'da Mirut Mahkemesi diye bir mahkemeyi yazıyorlardı. Bu eser Hindistan'da İngiliz emperyalizminin yaptığı baskı sonunda sosyalistlerin nasıl tevkif edildiklerini, işkence gördüklerini anlatıyor. Sosyalist bir kızın babası tarafından polise haber verilmesi üzerine olayın patlak verdiğini gösteriyordu. Ben bunu roman şeklinde yazdım. Bu kitap hiçbir engele uğramadan satıldı. Tan gazetesinde en büyük savaşı İkinci Dünya Harbi yıllarında yaptım. Bunun hikayesi bu kitabın ve bu hatıraların köküdür. Bunu sırasıyla anlatacağım. Sayfa 194. Amerika Seyahati. Büyük kızım Sevim'i Amerika'da tahsile göndermiştik. Biz New York'ta Columbia Üniversitesi'nde okumasını istiyorduk. New York'ta Türkiye'nin eğitim ateşesi Ragıp Nurettin, onu Missouri'de bir üniversiteye göndermiş. Sevim'in eğitim meselesini çözmek için benim Amerika'ya gitmeme karar verdik. 1937 yılıydı. Bu devirde Almanya, Birinci Dünya Harbi'nde kaybettiği toprakları geri almak, emperyalistlerin elindeki ham madde pazarlarına, sömürgelere ortak çıkmak emeliyle harbe hazırlanıyordu. 1937'de Japon emperyalistleri Çin'in merkez eyaletlerine gelmiş, Çin'i zapt etmek, onu sömürge haline getirmek için harp açmışlardı. İspanya'da demokrat kuvvetlerle faşist Franco kuvvetleri bir iç harp halindeydiler. Faşist İtalya, Almanya, Franco kuvvetlerine yardım ediyor, dünyanın her tarafından İspanya'ya gelen gönüllü ekipler halk kuvvetleriyle yan yana çarpışıyorlardı. İspanya'da iç harp kanlı bir boğuşma haline gelmişti. Gerici Türk basını olayı ters yüz gösteriyor, Franco'nun komünistlere karşı savaştığını iddia ediyor, gerici Franco kuvvetlerini destekliyorlardı. Fransa'da gericiler demokrat İspanyol hükümetine karşı bir tutum almışlardı. Fransa sınırlarından Franco kuvvetlerine silah yardımı yapıyorlardı. Ben seyahate çıkmazdan önce Tan gazetesi benim Fransa'dan, Amerika'dan röportajlar yapmamı istedi. Aynı zamanda Tan'a yazı yazan Suat Derviş de Sovyetler Birliği'ne bir seyahate çıkıyordu. Göndereceğim yazılar Tan'da yayınlanacaktı. Bu yazıların bir kısmı yayınlandı, bir kısmı yayınlanamadı. Paris'te bulunduğum günlerde o zamanın Dışişleri Bakanı'ndan bir buluşma istedim. Kendisini Dışişleri Bakanlığı'nda gördüm. Beni bir Fransız nezaketiyle karşıladı. Bir Türk kadınının politika ile uğraşmasına şaştı. Kendisine Fransız hükümetinin neden faşistlere göz yumduğunu, tarih boyunca Fransa'ya düşman olan Alman hükümetine karşı neden yumuşak bir politika yürüttüğünü sordum. Bakan biraz düşündü ve "Biz Fransa'daki faşistlere karşı göz yummuyoruz. Fakat burası demokratik bir memlekettir. Herkes istediği gibi konuşur, istediği teşkilatı kurar. Biz Fransa için bir faşizm tehlikesi görmüyoruz," dedi. Almanya, İtalya, Japonya mihveri kuruldu. Bunlar sömürgeleri yeni baştan paylaşmak için harbe hazırlanıyorlar. Almanya dünya pazarına yayılmak istiyor. Çekoslovakya'dan, Polonya'dan toprak istiyor. Bu yeni bir dünya harbinin başlangıcı ve Fransa ve bütün dünya için bir tehlike değil midir? Bakan hemen cevap verdi. Almanya bize saldırmayacaktır. O Sovyet hudutlarına doğru yayılmak emelindedir. Komünizme karşı cihat açmıştır. Böyle bir harp başlasa dahi biz harbin dışında kalacağız. İspanya hükümetine karşı yardımcı bir durum alırsak, Almanya'yı kendimize karşı kışkırtmış oluruz. İspanya harbi bir dünya harbi sonucunu vermeyecektir. Biz İspanya'da krallığın yıkılacağına, demokrat kuvvetlerin galebe çalacağına inanıyoruz. Fransa sınırından İspanya'ya silah kaçırılmasına karşı da tedbirler aldık. Fransız Dışişleri Bakanı çok rahattı. Almanya'ya verilecek tavizlerle harbin önleneceğine inanıyordu. Bunun için Fransa, İspanya iç harbine, İtalya ve Almanya'nın Franco'ya yardımına seyirci kaldı. Sınırlarından silah kaçırılmasına uzun müddet göz yumdu. İç harp sonunda demokrat hükümet yıkıldı. Faşist Almanya'nın, İtalya'nın yardımıyla Franco iktidara geldi. Bakan deve kuşu gibi başını toprağa sokmuş, ayaklarını dışarıda bırakmıştı. Sonra bir gün faşist ordular bu deve kuşunu bacaklarından çekip tüylerini yoldular. Alman orduları Fransa'ya saldırdığı zaman hep bu Dışişleri Bakanı'nı hatırladım. Sayfa 196. Cenevi Tavoïs ile görüşme. Cenevi Tavoïs o zamanlar Fransa'nın politik hayatında büyük rol oynayan bir Fransız yazarıydı. Sosyalist geçinirdi. Bütün dünyanın büyük devlet adamlarıyla temastaydı. Kimsenin bilmediği haberleri önce o verirdi. Cenevi Tavoïs orta yaşlarda zayıf, kuru fakat cıva gibi hareketli bir kadındı. Beni lüks apartmanında, mükellef döşenmiş yazılı odasında karşıladı. Kendisine Fransa'da sosyalistlerin neden emperyalist hükümeti desteklediklerini, faşizme karşı komünistlerle neden işbirliği yapmadıklarını sordum. Cenevi Tavoïs güldü. "Siz Fransa'da sosyalistlerin, emperyalistlerin kuyruğuna takılmış bir kuvvet olduğunu bilmiyor musunuz? Sosyalist Partisi tıpkı İngiltere'deki İşçi Partisi gibi her şeyden önce Fransız milli sermayesinin korunmasını düşünür. Dünya pazarlarında Fransız sermayesinin hakim olması onlarca milli davadır. Komünistlere gelince onlar da 3. enternasyonele bağlıdırlar. Bugün Sovyetler Birliği kendi rejimini korumak için kabuğuna çekilmiştir. Moskova'dan barış seslerinden başka bir şey duyulmuyor. Oysa insanlık bir 2. Dünya Harbi'nin eşiğindedir. Tek memlekette sosyalizm kuracağız diye devrimi yarıda bıraktılar. Avrupa'da kapitalizm ancak silah kuvvetiyle devamlı bir harple yıkılabilir. Bize bir 4. enternasyonel lazımdır," dedi. Cenevi Tavoïs'in sosyalist değil, troçkist olduğunu anladım. Sosyalizm her memlekette kendi şartlarına göre kendi kuvvetleri tarafından gerçekleştirilecek bir akım değil midir? Sosyalizmi, komünizmi silah kuvvetiyle yaymak, milletlere istemedikleri rejimleri zorla kabul ettirmek bir nevi emperyalizm olmaz mı?" dedim. Cenevi Tavoïs kaşlarını çattı. "Emperyalizmin kendi kendine yıkılacağını mı bekliyorsunuz? Bugün Avrupa'da mevcut sosyalist veya komünist partilerden kapitalizmi, emperyalizmi yıkacaklarını bekleyemezsiniz. Ancak Sovyetler Birliği bu işi silah zoruyla, devamlı ihtilal şiarıyla yapabilirdi. Bu fırsatı kaybetti. Siz sosyalizmin gerçekleşmesini değil, Sovyetler Birliği'nin emperyalist kuvvetler karşısında yıkılmasını istiyorsunuz," dedim. Kendisine bu alanda başka soru da sormadım, bahsi değiştirdim. İkinci bir dünya harbini yakın görüyor musunuz? Genevieve Tavois heyecanla yerinden kalktı. Odada aşağı yukarı gezinmeye başladı. Geziniyor ve konuşuyordu. Yakın, hem de çok yakın. Hitler'in harp makinesi işliyor. İngiliz torileri, sosyalistleri, bizim hükümet ve Sosyalist Partisi Hitler'e tavizler vermekle harpten kurtulacaklarını sanıyorlar. Çeşitli memleketlerin devlet adamlarıyla görüştüm. Hepsi Hitler'in Sovyetlere saldıracağına, Sovyet hudutlarında genişleyeceğine inanıyorlar. Almanlara bu alanda yardım dahi ediyorlar. Fakat görürsünüz, Almanlar Sovyetlerden önce bize saldıracaklardır. Genevieve Tavois'in bu görüşünde onunla beraberdim. Kendisine teşekkür ederek ayrıldım. Sayfa 198. Voi European dergisinde. Bu seyahate çıkmazdan epey önce Fransa'da Voi European adlı bir dergiden Michel Loren imzalı bir mektup almıştım. Benden 3 yazı istiyorlardı. Biri Türkiye'nin ekonomik durumu, ikincisi o günlerde Türkiye'de hazırlanan toprak reformu kanun tasarısı, bir de Türk kadınının durumu üzerineydi. Kendisine beni salık vermişler. Ben bu 3 yazıyı da göndermiştim. Dergide yayınlandı. Fransa'da bulunmamdan faydalanarak kendilerini bürolarında ziyaret ettim. Beni büyük bir ilgiyle karşıladılar. Kendileriyle dünya politikası üzerinde uzun uzun konuştum. Genevieve Tavois ile ve Dışişleri Bakanı ile yaptığım mülakatları anlattığım zaman pek memnun oldular. Aman bu mülakatları yayınlayın. Fransa'nın nasıl uykuda olduğunu sizin devlet adamlarınız, halkınız da öğrensin dediler. Fransa'dan Amerika'ya geçtim. Orada kızımın mektep meselesini çözmek mümkün olmadı. Artık Missouri Üniversitesi'ne yerleşmişti. Onunla yaz tatilini geçirmek üzere bir sayfiye yerine gittik. Orada Amerika'ya ait röportajları yazdım ve memlekete gönderdim. Dönüş biraz sıkıntılı oldu. Amerika'dan geldikten sonra Paris'ten Milano'ya geçecek, orada bir akşam kaldıktan sonra trenle Venedik'e gidecektim. Venedik'ten İstanbul'a gidecek vapur için biletimi almıştım. Amerika'da, Fransa'da bulunduğum günlerde birçok sol kitaplar aldım. Bunları tahta bir sandığa yerleştirip mıhlattım. Üst iki sıraya roman ve ehemmiyetsiz kitapları dizdim. Sol kitapları alta yerleştirdim. Eşyamı bagaja verdikten sonra trende okumak üzere bir L'Humanité gazetesi aldım. Vagona girdiğim zaman kimseler yoktu. Biraz sonra bir İtalyan karı koca benim kompartımanıma geldiler. Ben gazeteyi okumaya devam ediyordum. İtalyan kadını beni çatık kaşlarla süzüyordu. Bir ara, "Siz bu gazeteyi İtalya'ya sokamazsınız," dedi. "Sınıra gelince atarım," dedim. Bundan sonra hiç konuşmadık. Tren saat 1'de hududa vardı. Kontrolör eşyaları muayene için kompartımana girdi. "Ben transit geçiyorum," dedim. "Bununla beraber bakınız." Elimde küçük bir çanta vardı. Üstten şöyle bir karıştırdı, çıkıp gitti. İtalyan karı koca hemen arkasından gittiler. Onlara L'Humanité okuduğumu haber vermiş olacaklar ki kontrolör tekrar döndü. "Yanınızda İtalyan parası var mı?" dedi. Paris'ten gelirken yanımda 5-10 liret bulunsun diye seyahat acentasından 100 frankı lirete çevirtmiştim. Acentede bu miktar parayı götürebileceğimi söylemişlerdi. 100 franklık liret var dedim. Kontrolör hemen cebinden bir kağıt kalem çıkardı, bir şeyler yazdı. "Buyurun," dedi, "karakola gideceğiz." "Ne münasebet, eğer liretleri geçirmek yasaksa alınız," dedim. "Öyle şey olmaz, cezası vardır, onu ödeyeceksiniz." "Burada ödeyeyim." Beni karakola götürmekte ısrar etti. Yağmurlu bir geceydi, trenden indik. Az mesafe ötede bulunan karakola beraberce girdik. Kontrolör şefine İtalyanca bir şeyler söyledi. Ben sabırsızlanıyordum. "Tren kalkacak. Lütfen ne ceza verecekseniz söyleyin, vereyim," dedim. "Hayır, bekleyiniz. Tren kalkarsa bu gece burada kalırsınız." Faşist İtalya'da geceyi karakolda geçirmek hoş bir şey değildi. Kontrolör gitmişti. Şefin yanına yaklaştım. Fransızca yabancı olduğumu, İtalyan kanunlarını bilmediğimi söyledim. Eline 2 dolar verdim. "Bunu cezama mahsup edin," dedim. Şef dolarları görünce gülümsedi. Aldığına dair hiçbir kağıt yazmadan "Buyurun gidiniz," dedi. Trene girdiğim zaman içimi bir korku aldı. Bu İtalyanlar Milano'da başıma bir iş açarlar diye düşünüyordum. Milano'ya vardık. Bagajdan eşyalarımı aldım. İstasyonda emanet bürosuna bıraktım. O geceyi otelde geçirecek, ertesi gün saat 1'de kalkacak olan trene yetişecektim. Trenin kalkmasından bir saat önce eşyalarımı almak üzere büroya yaklaştım. Hemen yanıma bir siyah gömlekli milis geldi. "Bu eşyaları muayene edeceğiz," dedi. "Ben transit geçiyorum, eşyalarımı açmaya hakkınız yoktur," dedim. "Biz emir aldık, açacağız." Bavulları açtım, didik didik ettiler. Bir taraftan da tren düdük öttürüyordu. Sıra tahta sandığa gelince yüreğim cız etti. Bir Lumanite gazetesi yüzünden başıma bu işler gelirse, sol kitapları gören İtalyanlar ne halt etmezlerdi. Muayene memurunun kulağına eğildim. "Tren kalkıyor, ben bir yabancıyım, burada kalırsam param yoktur," dedim. "Bu sandıkta ne var?" dedi. "Roman kitapları." Adam yumuşadı. Tren sık sık düdük öttürüyordu. Eline $2 sıkıştırır sıkıştırmaz milis çantalarımı kendisi taşıyarak beni vagona getirdi. Basamağa ayağımı attığım anda tren hareket etmek üzereydi. Güçlükle kendimi içeri attım. Oturacak yer bulamadım. Bundan ötesi artık kolaydı. Bununla beraber kitapları Türk gümrüğünden geçirme zorluğunu düşünüyordum. Türk gümrükçüleri kaçak eşya aradıkları için, ben de gazeteci olduğum için hiçbir zorluğa rastlamadan İstanbul'a varabildim.